Dogo Podcast.
Merhabalar, Dogo Kes'in ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben Ömercan Dede. Yanımda veteriner hekim Safa Karatepe var. Bugün aslında yaz döneminde köpek dostlarımızın ve diğer canlıların hayatlarında nasıl değişiklikler oluyor? Bunlar üzerine birazcık konuşacağız. Safa Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Kendinizi tanıtmak ister misiniz?
Merhaba, ben Safa Karatepe, veteriner hekimim. Şu an Kalamış Veteriner Kliniği'nde görev yapıyorum. Aynı zamanda ortaklarından biriyim.
Çok güzel. O zaman ben hemen konumuza giriyorum aslında. Bugünkü size sormak istediğim ilk konu, birçok köpek sahibinin de merak ettiği aslında köpeklerimizin yaz döneminde yaşayabileceği genel problemler üzerine bir başlayalım isterseniz. Ben kendi köpeğimden de bildiğim üzere işte daha çok aslında sıcak kaynaklı veya işte yaz döneminin gelmesiyle ortaya çıkan diğer canlılarla etkileşim büyük bir sıkıntı oluyor sanırım.
Yani genel anlamda özetleyebiliriz bunu. Şöyle oluyor. Normalde köpeklerin tabii ki yaz aylarında diğer hayvanlarla etkileşimi insanlarda olduğu gibi birazcık daha fazla oluyor. Ve dış çevre de açıkçası hani bir şekilde iklim de uyanıyor. Hani orada da değişik canlılar var. Örneğin hani pire ya da kene enfestasyonu da çok kışa göre daha yoğun oluyor. Dolayısıyla bunlardan da koruma ya da hani profilaksi açısından birazcık daha bizim için önemli oluyor. Yani en basit örneğiyle kışın 2-3 ayda bir yaptığımız ense damlası prosedürü bile yaz aylarında havaların artmasıyla ayda bire düşüyor. Bu yüzden hani en basitinden düşünmek gerekirse pire keneye karşı bile koruma birazcık daha hat safhada. Dolayısıyla diğer hayvanlarla, diğer köpeklerle, diğer kedilerle ya da sokak hayvanlarıyla etkileşimde bile bir tık daha tabii ki yaz aylarında önemli oluyor.
Evet, dediğiniz gibi zaten parazitler asıl herhalde yaz döneminde daha çok baş ağrıtan problemlerden birisi oluyor. Genellikle yani ülkemizde İstanbul üzerinde konuşmak gerekirse benim açımdan mesela ben her sene aslında bir pire problemi yaşıyorum. Diğer köpeklerde de bu şekilde mi veya işte diğer kedilerde vesairede de bu şekilde bir sıkıntıyla karşılaşılıyor sanırım.
Şimdi açıkçası bunu şöyle anlatmak gerekiyor. Normalde tabii ki çok hassas olan bir ırklardan ziyade hani gen haritası var bu işin. Albino ırklarda yani beyazsa eğer köpeğiniz veya kediniz, hani şu an köpek üzerinde konuşuyoruz ama kediler de aynı şekilde, eğer beyaz ırklıysa çok daha hassas oluyor tabii ki. Bir buna hani antiparantez açmak gerekirse normalde tıraş tabii ki istiyoruz. Yani yaz aylarında onların da sağlığı ya da rahat etmesi için istediğimiz şeylerden bir tanesi ama tüy tabii ki beyaz da olsa, siyah da olsa, hangi renkte olursa olsun normalde soğuktan koruduğu kadar güneşten de koruyor onları. Dolayısıyla tüy kesimiyle birlikte tabii ki birazcık daha hassas hale gelebiliyorlar. Pire enfestasyonu tabii hani ırk çok gözetmeksizin her ırkta olabilen bir şey. Dolayısıyla ense damlaları düzenli olması lazım. Hatta ekstra buna ek olarak da normal pire tasmaları da hani veteriner hekimlerine sorarak bunları edinebilirler. Çünkü ense damlası normalde hani dışarıdaki köpekler sabah akşam ya da öğlen genelde sabah akşam oluyor bunlar. Gezdirilirken ense damlası olsa bile pirelerin çok fazla hani üstlerine gelmesini engelleyen bir şey değil bu ense damlaları. Ama pire tasması da uygulamak tabii ki hani pirenin veya kenenin üstüne gelmesini de engelliyor. O yüzden maksimum korunaklılık için ense damlasını ayda bir yapmaları ve hekimlerine sorarak normal korunaklılığı yüksek bir pire tasması takmaları bu konuda istediğimiz bir şey.
Peki mesela bu pirelerden korunma veya işte aynı şekilde bitlerde de galiba aynı problem söz konusu. Doğal çözüm olarak da lavanta yağı ya da işte limon ağacı yağı tarzı şeyler de öneriyorlar. Bu konuda bir bilginiz var mı ya da bizi yönlendirebilir misiniz?
Açıkçası şöyle bir durum, bu bir açıkçası birazcık farklı bir sektör haline geldi. Tabii ki normalde ilaç satışı yasak internet üzerinden. Dolayısıyla internet üzerinden pire ya da ense damlası formunda satılan birçok şey var. Faydasını görüyor olan vardır illaki ama çok bireysel bir uygulamaya kalıyor bu. Dolayısıyla yani şuna benzetebiliriz bunu. Normalde ateşiniz çıktığında bir ilaç alıp normal ateşinize ulaşmanız veya işte sirkeli suyla başınıza koymanız gibi bir durum bu. Doğrusu bu işin yok. Dolayısıyla internetten alınan veya normal ilaç formunda olmayan ürünler kimi bireyde fayda gösterebilir, kimisinde fayda göstermeyebilir. Dolayısıyla bunun bir doğrusu yok. En doğru şey veteriner hekimine danışıp ona göre bir ürün almalarıdır.
Teşekkürler. Bir de şeyi soracaktım. Demin siz söylediğinizde aklıma geldi de aslında. Özellikle dikkat etmesi gereken ırklar var mesela, çünkü işte yaz döneminde egzamalarda artış gözükebiliyor. Benim bildiğim kadarıyla işte Dogo Argentin gibi ya da French Bulldog gibi daha kısa tüylü ve deri problemlerinin daha açık olan köpeklerde de sıkıntıların artış gösterdiğini gözlemliyorum aslında.
O tabii şöyle, şimdi normalde kısa tüylü çocuklarda daha fazla bir hassasiyet oluyor ama biraz önce albino diye bahsettiğimiz ırklar, yani genelde beyaz tüyle kaplı ya da beyaz tüy yoğunluğu fazla olan ırklarda sıcağa bağlı, proteine bağlı ya da prealerjik dermatitine bağlı egzamalar çok daha had safhada oluyor. Dolayısıyla bu tarz ırkların, yani beyaz yoğunluğu yüksekse veya sadece beyazsa, bunların pireye ya da keneye karşı korunmaları çok daha yüksek olması gerekiyor. O yüzden diğer ırklara nazaran birazcık daha hassas davranmalarını öneriyoruz.
Evet, köpeklerimizin yaşayabileceği aslında problemler üzerine birazcık konuştuk. Diğer bir başlık olarak bugün aslında köpeklerimizin yaz döneminde özellikle ihtiyaçlarının değişmesi söz konusu mu? Birazcık daha bunu irdelemek istiyorum sizinle. Yani ben biliyorum ki köpekler ve yani insanlarda da aynı şekilde yazın ve kışın yaptığımız davranışlar veya işte takip ettiğimiz rutinler birbirinden farklı oluyor. Köpeklerde de aynı şeyin olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani işte ihtiyaçlarındaki değişimler sizin açınızdan nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi açıkçası şöyle, normalde ilk başta bunu şöyle değerlendirmek daha mantıklı olur. İnsan tabii ki hani memeli türleri açısından terleyebilen bir hayvan. Köpekler veya kediler de tabii ki terliyor ama özellikle ağızdan ya da pati altlarından terleyen bir hayvandan bahsediyoruz ve kürkleri çok daha yoğun. Bu şu demek oluyor, normalde insanın işte saat 11 ya da 11-3 arasında tahammül edebileceği sıcaklık derecesiyle köpeklerinki aynı olmuyor. Dolayısıyla sabah akşam gezdirme düzeninin yoğun olduğu İstanbul için söylüyorum bunu. Böyle bir dönemde çok daha hani serin saatlerde gezdirme çok daha tabii ki istediğimiz bir şey. Hani saat 11-4 arasında gezdirme gerçekten köpekler için bir eziyet haline dönebilir. Bu dönemde terleme ne de olsa, yani derilerinden olmasa bile diğer termoregülasyon mekanizmaları ile birazcık daha fazla oluyor. Dolayısıyla almaları gereken sıvı miktarı da ona göre artıyor. Köpekler bunu tabii ki kendi açısından daha net değerlendirebilir. Daha fazla ihtiyacı olabilir. Ancak eve döndüğümüzde normal sularını sürekli tazeleyip ya da bir iki tane fazla su koyabilir. Ya da suların içine bir iki buz tanesi koyabiliriz. Bunlar onlar için ferahlatıcı veya daha fazla su içmesini teşvik edici hareketler olabilir. Yaz aylarında havalar çok sıcak olduğunda bu tarz değişimler yapabiliriz.
Peki benim sormak istediğim aslında başka bir konu da bu değişen ihtiyaçlar meselesinde. Mama miktarının da aslında yaz aylarında bir değişikliğe gitmek gerekir mi? Hani hep ben şeyle karşılaştırma yaptığım için böyle diyorum. Yani insanlar da mesela daha sıcak havalarda daha az yemek yemek istiyoruz. Köpeklerde de böyle bir eğilim olduğunu düşünebilir miyiz?
Tabii ki düşünebiliriz, çünkü mama yeme alışkanlıklarında tabii ki normal standartta biz hani önlerine koymalıyız bu konuda. Ancak mama miktarı düşebilir, yani iştahsız olabilirler bir tık daha. Bu anormal bir davranış şekli değil, çünkü bizden daha net bir şekilde ayarlayabiliyorlar aslında. Normal mama miktarını koyduktan sonra onların kendi açısından değerlendirdiği ve alması gereken miktarı aldıklarına emin olabiliriz. Tabii ki birkaç gün yemek yememek ya da bir gün boyunca hiç yemek yememek değil. Bu tarz durumlarda veteriner hekime mutlaka danışılmalı. Ama normal almaları gereken diyet miktarındaki azalmalar, havalar ısındığında, çok sıcak olduğunda anormal davranışlar değiller.
Demin söylediğiniz sularına birkaç küp buz atma konusu üzerinden tekrar bir şey söylemek gerekirse ben burada şeyi de merak ediyorum aslında. Köpeğimize soğuk gıdaların verilmesi onlar üzerine zararlı bir etki yaratıyor mu ya da kötü bir etki yaratıyor mu herhangi bir şekilde?
Soğuk gıdalar verilmesi tabii ki önce hani farenjit, larenjit bunlardan başlayarak birçok probleme sebep olabilir. Çünkü alışık olmalarıyla alakalı bir durum bu. Normalde yaş mamalar biliyorsunuz kuru mamalar gibi değil. Buzdolabının artı 4 derecede muhafaza edilen gıdalar. Ama bunları bile tekrar verirken diyelim ki yarısını verdik mamanın, diğer yarısını buzdolabına koyduk, muhafaza ettik ve ertesi gün tekrar veriyoruz. Bunu bile birazcık ılıtmak ihtiyacı hissediyoruz. Dolayısıyla direkt soğuk gıdalarla beslemek bu konuda çok faydalı durumlar değil. Tabii ki bireyden bireye göre değişir. Dondurma tüketen hastalarımız bile var. Hani bunları çok fazla olabilir demek yanlış açıkçası. Biz bu konuda bu gıdaları çok önerdiğimiz şeyler değil. Ancak dediğim gibi sadece sularına minimalist derecede nasıl davranabiliriz? Bunun çözümünü aramak lazım. Sularına normal işte 2-3 kalıp, 1 kalıp buz atmak dediğim gibi onları hem su içmeye teşvik edecek hem de birazcık daha serinlemelerini sağlayacaktır. Ama bu da bu demek değil ki yani işte bakkaldan bir tane dondurma alalım onu verelim ya da işte soğuk gıdalar verelim. Bu anlama gelmiyor açıkçası.
Peki benim kişisel olarak merak ettiğim bir şey daha var aslında. Kefir veya yoğurt gibi doğal süt bazlı ürünler diyeyim. Vermeyi tercih ediyorum. Onların da aslında ferahlamasına yardımcı olduğunu düşünüyorum niyeyse. Bu yanlış bir düşünce mi?
Yanlış bir düşünce değil. Açıkçası biz hani evden verilebilir gıdalar arasında yoğurt bizim için en masum gıdalardan bir tanesi. Kefir de bunun içinde. Hazır ayran, mesela ayran da normalde verilebilir ama hazır ayranların tuz derecesi bir anlamda birazcık fazla. Dolayısıyla ev yapımı eğer bir ayran veya yoğurt veya kefir bunlar verilebiliyorsa günde belirli miktar tabii ki verilebilir. Bunun birey ve kiloya göre ciddi bir orantısı var. Tabii ki abartmamak lazım bazı şeyleri. Ama evden verilebilecek gıdalar arasında bunlar en masumu ve hatta önerdiğimiz şeylerden bir tanesi. Bunlar gönül rahatlığıyla verilebilir gıdalar.
Köpeklerimizin değişen ihtiyaçlarından bahsettik ve ondan öncesinde de zaten köpeklerimizin yaşayabileceği problemlerden bahsetmiştik, olasılıklardan. Şimdi aslında bir de koruma mevzusu var. Yani köpeklerimizi sıcaktan nasıl koruyabiliriz mevzusu. Çünkü burada genelde başvurulan yöntemler evde klima çalıştırmak, vantilatör açmak ya da köpeği denize sokmak gibi yöntemler oluyor. Bunun doğrusu veya daha çok işe yarayan metot nedir? Onu merak ediyorum.
Şimdi öncelikle normalde kendimiz gibi düşünmeliyiz bazı durumlarda. Evde bir çocuğumuz varsa yani bu ırkı ne olursa olsun biz nasıl vantilatörden ya da klimadan etkileniyorsak onlar da etkilenir. Öncelikle bunu unutmamamız lazım. Normalde onlar bizden bir anlamda daha akıllılar aslında. Bu termoregülasyon mekanizması dediğimiz yani sıcaklık dengesini oluşturan mekanizmalar onlar için önemli. Eğer taşa yatıyorsa gerçekten buna ihtiyacı vardır. Eğer parke yatıyorsa buna ihtiyacı vardır. Eğer halıya yatıyorsa buna ihtiyacı vardır gerçekten. Dolayısıyla direkt onları hani serinletmeye çalışmak, direkt yüzlerine vuracak şekilde ya da bedenlerine gelecek şekilde vantilatör çalıştırmak veya odayı çok soğutmak anlamına açıkçası gelmiyor. Tabii ki bu konuda biraz önce de bahsettiğimiz albino ırklar bu konuda birazcık daha önemli. Çünkü normalde ışığa hassasiyet çok daha fazla. Dolayısıyla bu konuda yani öğlen saatleri veya havanın çok sıcak olduğu saatler özellikle yaz aylarında gezdirmeleri kesinlikle istemiyoruz. Sabah erken saatler veya akşam güneş batımından sonraki saatler bizim için daha önemli. Şimdi albino ırklar tabii ki bu konuda hassas ama tüy yapıları tabii ki siyah olan veya koyu olan ırklarda güneş ışınını daha fazla çekiyorlar. Dolayısıyla bu çocuklarda hani evet tıraş yapılabiliyor ya da tüyler birazcık kesilebiliyor. Ama bunu daha unutmamak lazım. Çünkü siyah bir tişörtle nasıl gezmek daha zor oluyorsa yaz aylarında onlar için de aynı durum söz konusu oluyor. Daha çok gölgelik yerlerde bulunmak, direkt soğuğa maruz kalmak değil tabii ki bu anlamda. Ama bununla birlikte hani tabii ki parantez de açılabilir. Tatile gidiliyor veya işte daha sıcak yerlerde bulunabiliyor. Yani kendimizle aynı anlamda düşünmek çok daha mantıklı oluyor. Çünkü mesela örneğin kum çok sıcak ya da asfalt çok sıcak, hani oralarda gezdirirken bile ayaklarında bir şey yok yani, bunu değerlendirmek çok zor olmasa gerek. Dolayısıyla çok yoğun sıcağın maruz olduğu ya da işte güneşin direkt tepede olduğu anlarda bu anlamda dikkat edilmesi istediğimiz şeylerden.
Evet, ben de daha önce karşılaştığım bir problem de aslında anlattığınız. Asfalt veya işte sıcak kum gibi yerlerde gezdirince köpeklerin ayaklarında bazı işte ufak yanmalar, yaralanmalar aslında gözle görülüyor. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor.
Tabii, yani bu yaz aylarında en çok sıkıntı çektiğimiz şeylerden bir tanesi. Hani aslında sahiplerimizden duyduğumuz şeyler de bu. İşte durup durup patilerini yalıyor, bu konuda ne yapabiliriz diye. Bunun direkt sebebi aslında dediğimiz gibi sıcak bir kum, asfalt, taş, herhangi bir
Temas.
şey olabilir. Direkt sıcak bir şey temasla alakalı. Dolayısıyla bunu birazcık daha gölgelik ya da işte sıcaklığı çok yüksek olmayan yerlerde durması, barınması veya yürümesi şeklinde olabilir.
Anladım. Peki şey konusunda aslında sormuş olayım bu noktada. Dolayısıyla yani dediğinizi toparlamak gerekirse kendi hallerine bırakmak ve aslında kendileri için en iyi şeyi bildiklerinden kendi yaptıkları yönlendirmeleri takip etmek bizim için daha sağlıklı olacak.
Evet.
Buna ekstra olarak da işte sıcak yüzeylerle temaslarını olabildiğince azaltmaya çalışmamız gerekiyor.
Evet.
Peki köpeklerimizin özellikle yüzmeyi seven işte Labrador gibi, Golden Retriever gibi daha denizle haşır neşir olabilen ırkların yüzmesinde bir sakınca var mı veya herhangi bir ırkın?
Açıkçası sakınca yok, çünkü deri problemi yaşayan çocuklarda bile normalde deniz suyu bizim istediğimiz şeylerden bir tanesi. Ancak tabii çıktıktan sonra durulanma, yani temiz suyla durulanma, bunu önemsiyoruz. Havuz, tabii ki havuz birazcık insan için de sıkıntılı bir konu. Çünkü temizliğinden çok fazla rahat olamadığımız bir durum, yani ne olursa olsun bilemediğimiz bir durum. Ama bu konuda hani deniz suyu, tuzlu su çocukların rahatlıkla gün içinde ya da tatil boyunca yapabilecekleri ama sonrasında gerçekten normal suyla durulanabileceği ve keyif alabileceği bir durum.
Tabii insan için de dediğiniz aslında doğru. Oradan direkt
Aynen öyle,
düşünüyorum ben de
aynen
yani.
öyle.
Programımızın sonuna yaklaşırken aslında merak ettiğim konulardan birisi de sıklıkla karşılaşılabilen, özellikle yaz aylarında sıklıkla karşılaşılabilen sıcak çarpması durumu söz konusu olabiliyor. Bunun için nasıl anlayabiliriz veya nasıl müdahalede bulunabiliriz? Bireysel olarak neler yapabiliriz bu konu hakkında? Bizi bilgilendirir misiniz?
Sıcak çarpması aslında insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da ciddi sıkıntılardan bir tanesi. Çünkü biliyorsunuz vücut belli bir sıcaklığın üstünde beyin veya diğer yani fizyoloji mekanizması çok rahat çalışamıyor ve olduğu gibi çalışamıyorlar. Dolayısıyla hayvanlarda da bu çok sık olmasa da aslında bilen bir şey. Genelde tabii ki insan temasıyla olan ya da zorla bırakmanın sonuçlanan şeylerden bir tanesi. Yani örneğin bir sokak köpeği eğer sağlığı yerinde ise çok fazla sıcak çarpmasıyla karşı karşıya kalamaz. Ancak hani insan eliyle sıcakta gerçekten kalmasına maruz kalabilen çocuklarda olabiliyor. Bu aslında bildiğimiz üzerine bir koma haline kadar gidebilen bir süreç bu. Böyle bir şüphede tabii ki hayvanın çok fazla dışarıyla olan teması ya da dışarıyla olan etkileşimi kısıtlanıyor. Yani sizin hani verdiğiniz tepkiler, ses ya da ışıkla alakalı durumlarda çok fazla bir reaksiyon veremez hale geliyor. Genelde yan şekilde yatarlar ve bu konuda hani solunumları çok hızlıdır. Bu şekilde rastlayabilirsiniz. Buna ilk yardım olarak tabii ki hani alıp üstüne su dökmek ya da soğuk bir şeyle maruz bırakmak değil. Birazcık daha gölge bir yerde, normal oda sıcaklığında diyebiliriz. Buna maruz kalmalarını sağlamak olabilir. Tabii bu konuda sokak hayvanlarında en büyük sıkıntı su bulamamak oluyor yaz aylarında. Bu hani bir kampanya şeklinde de olduğu geçen senelerde ama gerçekten bazen önemsenmeyen durumlar oluyor. Olabildiğince hani kapıların önüne yani ne kadar olursa olsun miktar çok önemli değil ama bir kap gerçekten su bırakmak bu konuda birçok şeyin üstüne yapılabilir bir şey oluyor. Dolayısıyla hani bu konuda hayvanlarda sıcak çarpması dediğim gibi sokak hayvanlarında gerçekten çok fizyolojik bir problem yoksa çok rastlanabilen bir şey değil. Ancak yaz aylarında sahipli çocuklarda güneşe çok maruz kalan özellikle brayosefalik ırklar ya da işte daha koyu tüy yapısına sahip olanlar yine aynı şekilde albino ırklar bu konuda çok fazla özellikle maruz kalmaması gereken ırklar oluyor. Bu konuda olabildiğince önlem almak onlar için inanılmaz hayati şeyler teşkil ediyorlar.
Çok teşekkür ederim Safa Bey bugün bize vakit ayırdığınız için. DogoCast'in bu haftaki bölümünün sonuna geldik. Çok sağ olun. Görüşmek üzere tekrar.
Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın.
Dogo Podcast.